Huzur arayan topraklar. Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Huzur Arayan Topraklar programının size ulaşmasını sağlayan teknik yapımda Ali Serin, yapım yardımcısı Melda Alpay ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Gününüzün güzel geçmesini dileyerek başlıyoruz programımıza. Bugün Avrupa Birliği Türkiye arasında gerçekleştirilen mülteciler konusundaki anlaşmayı konuşacağız. Anlaşmanın kapsamını ve sorunun çözümünde etkisini değerlendireceğiz. Yüzyılın en büyük sorununda anlaşmanın insan haklarına ve uluslararası hukuka uygunluğunu tartışacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Program konumuz Avrupa Birliği ve Türkiye arasında mültecilere ilişkin varılan mutabakat. İlerleyen dakikalarda geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Selanik kentinde Türkiye'den katılımcıların da katıldığı mülteciler çalıştayının sonuçlarını bir telefon bağlantımızla sizlere aktaracağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Süleyman Sezgin Mercan. Stüdyoda değerli konuğumuz yardımcı doçent doktor Özden Çelebi ile birlikteyiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Çelebi ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mülteciler konusundaki mutabakat konumuz olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Dışişleri Bakanlığı'nın Mart 2016 verilerine göre ülkemizdeki mültecilerin tahmini resmi rakamı 2 milyon 900 binin üstünde. Bu sayının yaklaşık 300 bini Suriye dışındaki diğer ülkelerden gelen mültecilerden oluşuyor. Suriye göç krizinin başlangıcından bu yana da Türkiye yaklaşık 8 milyar avronun üzerinde bir para harcadı. Avrupa Birliği tarafından sağlanan fon 445 milyon avro. Mülteciler tehlikeli yollara başvurarak Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Bu da sorunun diğer bir yönü. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre Avrupa'ya bu yılın ilk iki ayında 100 bin, geçen yılda 1 milyondan fazla mülteci ulaştı. 1 milyon kişinin Avrupa Birliği nüfusunun binde ikisinden daha azına karşılık geldiğini burada belirtmek istiyorum. Pakistan ve İran'da her iki ülkede de birer milyondan fazla mülteci var. Toplam 2 milyonu aşıyor mülteci sayısı bu iki ülkede. Lübnan'da ise nüfusunun %20'sine karşılık gelen 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Bir karşılaştırma yaparsak Avrupa Lübnan'la aynı oranda mülteci almaya kalksa bu sayının 100 milyon olması gerektiğini belirtelim. Avrupa Birliği 500 milyon üzerinde bir nüfusa sahip ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 27 bin Amerikan doları civarında. Türkiye ile karşılaştırdığımızda ülkemizin nüfusu 79 milyon ve yurt içi hasılası 9 bin Amerikan doları. Ülkemizde yaşayan mülteci sayısını yine Avrupa ile karşılaştırdığımızda Türkiye'deki mülteci oranı ile Avrupa Birliği'nin aynı oranda mülteci alması söz konusu olduğunda 125 milyon mültecinin Avrupa'da yaşaması gerekiyor. Bir çarpıcı rakam da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden geldi. Geçen yıl savaştan ve maruz kaldıkları baskıdan dolayı ülkelerinden kaçanların sayısı 60 milyon kişiyle rekor düzeye ulaştı. son gelişmeler bağlamında Avrupa'nın mültecilere yaklaşımındaki değişim ve dönüşümleri değerlendirerek başlayalım istiyorum Sayın Özden Çelebi. Bugünkü yaklaşım Avrupa değerleriyle bağdaşıyor mu? Değerlendirmelerinizi alalım.
Aslında çok çarpıcı rakamlar verdiniz. Hem nüfusa oranlar açısından hem de gelir düzeyleri açısından. Böyle baktığımızda aslında ideal bir tabloyla da karşılaşıyoruz. Yani nüfusa ve gelire göre eğer zor durumda kalan, zulümden kaçan insanları dağıtmak mümkün olsa hakikaten ideal olacak tablo. Ama maalesef öyle olmuyor. Her ülkenin ve her bölgenin kendi öncelikleri, kendi çıkarları, kendi gereksinimleri doğrultusunda göçe, zorunlu göçe verdikleri tepkiler değişiyor. Ve göçmenler ya da ekonomik nedenlerle göç, siyasi nedenlerle göçten ayırmak giderek zor oluyor ama göçmenlerle mülteciler genellikle kendi ülkelerinin komşusu olan ülkelere ve bölgelere doğru çıkabiliyorlar. O yüzden veya geçiyorlar. O yüzden Avrupa Birliği'ne gidene kadar Afganistan'dan giden birçok insanın Pakistan'a ulaşmış ve orada yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Kültürel benzerlik, dil konusunda yakınlık ve benzeri gibi nedenlerle ama en önemlisi ülkesinde coğrafi yakınlık içerisinde bulunmak. İran yine aynı şekilde çok sayıda Afgan'ı ağırlıyordu.
Aslında dünyanın yoksul ülkelerinden
evet,
daha çok mülteci
ağırlıyor. Evet, yine göç orada dağılıyor, orada yayılıyor. Ama Avrupa Birliği bugünlerde bizim odak noktamız. Çünkü Avrupa Birliği'nden öyle reaksiyonlar geldi ki hayretle ve üzüntüyle izledik oradan verilen tepkileri. Çünkü bu kadar milli geliri düşük, kişi başına geliri düşük ülkelerde, kendi yoksulluk sorunları olan ülkelerde bu kadar çok sayıda göçmenin, mültecinin ağırlandığını, onlara bir çeşit evet koruma verildiğini uluslararası anlamda, yani temel ihtiyaçların karşılanmaya çalışılmasını görünce Avrupa Birliği kadar kalkınmış, gelişmiş, dünyanın en zengin müreffeh ülkelerinden oluşan bir bölgede niçin böyle tepkilerin verildiğini üzüntüyle izledik, düşündük. Ama aslında bu sorunun yanıtı sorunun kendi içinde gizli. Çünkü Avrupa Birliği dediğimiz gibi dünyanın en müreffeh bölgelerinde bulunan ülkelere ev sahipliği yapan bir bölge. Yani onların bölgesi. Evet. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki birçok uluslararası sivil toplum örgütünün de eleştirileri bu noktada yoğunlaşıyor. Refahın paylaşılması gibi bir endişeyle yükün paylaşılması arka plana itiliyor, yükün kaydırılması yani başka bölgelere ve ülkelere doğru yükün kaydırılması, insan yükünün kaydırılması gündeme geliyor. Ama bu yeni bir şey değil. Bu dönüşümden söz ettiniz. Avrupa Birliği aslında daha birlik olmadan, birlik düzeyinde ortak politikalara geçilmeden ya da geçme çabaları ortaya çıkmışken henüz Roma Anlaşması tarafından düzenlenmişken ilişkiler, yani Avrupa topluluklarıyken orası ve henüz Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de aralarına katılmamışken 1970'li yıllarda, 1980'li yıllarda bir takım eğilimler belirmeye başlıyor Avrupa'da. Çok böyle hani mesleki bir şeyle yaklaşımla dersteymişiz gibi konuşmak istemiyorum ama dinleyicilerimize belli noktaların altını çizmek arzusundayım. Çünkü Avrupa Birliği'nin bugünkü politikalarının kökü o 70'li yıllarda, hatta bazılarımıza göre çok daha eskide yatıyor ama ben oradan başlayayım. 76 yılında İçişleri Bakanları Trevi gruplarını oluşturuyorlar. Göç ve vize politikalarını güvenlik şemsiyesi altında bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. 85 yılında Schengen Sözleşmesi anlaşmasıyla Schengen bölgesi oluşmaya başlıyor ve Schengen bölgesi biliyorsunuz iç sınırlı üye ülkelerin arasında iç sınırların kaldırılması ortak dış sınırların evet. korunması anlamına geliyor. 86 yılında tek Avrupa senediyle yine göç konusunda vize, ortak vize politikası konusunda ne yapacaklarını konuşuyorlar. Çünkü 90'ların başında birlik düzeyine geçecekler ortak pazardan ve tabii ki serbest dolaşım kendi üyeleri arasında emek göçünün, hizmetlerin, malların, sermayenin yanı sıra kişilerin serbest dolaşımı çok önemli bir konu. Evet. O zaman yabancı iş gücünden çok kendi iş gücüne ilişkin piyasayı düzenlemesi gerekiyor. Zaten 73 petrol bunalımından sonra Almanya gibi, Fransa gibi büyük ülkeler, lokomotif güçleri bugünkü Avrupa Birliği'nin göçmen alımını büyük ölçüde kesintiye uğratmışlardı. 99, 91'de Maastricht'le bir düzenleme 99'da Amsterdam'da başka bir düzenleme yapılıyor. Avrupa Birliği vatandaşlığı gündeme geliyor. Bu yabancıların bazı haklarından mahrum olmaları, mesela orada doğmuş, büyümüş ama bir Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmadığı için örneğin Türkler 60'lı yıllarda oraya gitmiş olan aynı haklara sahip olamıyorlar, sosyal haklara, siyasi haklara. Bir Avrupa Birliği vatandaşlığıyla göçmenlerle göçmen olmayan arasında derin bir uçurum oluşturuluyor.
Aslında konumuz mülteciler, göçmen de değil Sayın Çelebi. Yani kaçak göçmen statüsünde değerlendirmeye geldi konu.
Evet, dolayısıyla göçmenlerle mültecileri ben şu noktada birleştireceğim. 2003 yılında Lahey'de yani 2003 yılında yapılan zirvede Lahey kararlarıyla düzensiz göçmenlerle uğraşma meselesi ön plana çıkıyor ve bunun için üçüncü ülkelerle nasıl işbirliği yaparız meselesi gündeme geliyor. Çünkü bu arada mültecilerin sayısı çok arttı diye yaygara kopuyor Avrupa Birliği'nde ve orada düzensiz göç meselesi ve geri iade meseleleri birer caydırıcı politika aracı olarak devreye girmeye başlıyor. Evet. İsterseniz telefonda konuğumuz varsa onu konuştuktan sonra ben güncele doğru son birkaç şeyi devam ettireyim.
Evet. Yunanistan Avrupa Birliği'ne gitmek isteyenler için Türkiye'den sonraki bir geçiş ülkesi. 2016'da 130 bin civarındaki kişi deniz yoluyla Türkiye'den Yunanistan'a ulaştı ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmekte de bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Balkan ülkeleri ve Avusturya ile Yunanistan arasında gerilimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Ege'de devriye gezmesi konusunda NATO gemilerinin bir anlaşmaya, uzlaşmaya varılamadı. Avrupa Birliği ülkeleri ve Atina arasında aslında bir anlaşma var. 66 bin mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmesini öngörüyor anlaşma. Bugüne kadar dağıtılanların sayısı ise 600 kişi. Yunanistan'da kalan 24 bin civarında mültecinin barınaksız yaşadığına ilişkinde kayıtlı bilgiler var.
Sözünüzü kesiyorum. Yalnız Yunanistan'da değil, Fransa ile İngiltere arasında kalede İngiltere'ye geçmek için bekleyen çok sayıda göçmen, mülteci her iki gruptan da var. Onlar da tentelerde, naylonların altında
yaşamlarını sürdürüyorlar. Evet. Programa başlarken Yunanistan Selanik'te 15 Mart 2016'da 3. Yunan Türk Göç ve Mülteci Çalıştayı'nda görüşülenlere ilişkin olarak bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Çalıştay'a katılan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Süleyman Sezgin Mercan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Mercan.
Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkürler.
Çalıştay'da neler konuşuldu ve ortaya çıkan sonuçlar konusunda değerlendirmelerinizi alalım.
Öncelikle bir çok Çalıştay'ın olduğu aslında bir seriden bahsediyoruz. İlki 2013'te gerçekleştirilmişti. Bu üçüncüsü dediğiniz gibi sizin de 2014'te bir tane daha yapılmıştı. Hatta bu yıl krizin derinliği ve aslında olağanüstü sonuçları nedeniyle bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Toplamda 4 düşünülüyor ve bu yılda 2 olmak üzere ve İzmir'de yapılacak. 15 Mart'taki Selanik'teydi. Bunun bir karşılığı ve devamı olacak şekilde İzmir'de de Haziran ayları içerisinde yapılması planlanıyor. Bu iki taraf arasında, özellikle Yunanistan ve Türkiye arasında aslında bir yakınlaşmayı ve bu yakınlaşmaya yönelik ihtiyacı ortaya koydu. Ve hakikaten toplantıda da net bir şekilde bu görüldü. Özellikle Türkiye ve Yunanistan'ın hani Avrupa Birliği ile ilişkilerinin de ötesinde veya Almanya ile ilişkilerinin de ötesinde ikisi bu krize yönelik olarak ne yapabilir? Ve aslında sorumluluk paylaşımı adına daha nasıl ilerleme kaydedilebilir? Bununla ilgili bir süreç değerlendirme toplantısı şeklinde düşünülebilir. Ama Yunanistan ayağında örneğin akademik kesimden katılanlar vardı, akademisyenler vardı, siyasetçiler vardı, bürokratlar. Keza öyle Türkiye'den de bürokratlar ve akademisyenler vardı. Bu anlamda yelpaze çok da sınırlı değil, genişti. Hatta gündüz oturumu yanında bir de akşam paneli gerçekleştirildi. Orada da yine kamuoyuna açık, hatta televizyonlardan da yayınlanan bir toplantı oldu. Hem kamuoyunun bilgilendirilmesi, Türkiye'nin bu anlamda tutumunun yansıtılması açısından önemliydi. Hem de Yunanistan'la Türkiye arasında işbirliğini göstermek açısından önemliydi. Çeşitli konular tabii ele alındı ama en çarpıcı olanlardan bir tanesi, iki taraf arasında, Yunanistan ve Türkiye arasında, örneğin sahil güvenlik birimleri, komutanlıklar arasında hakikaten derin bir işbirliği olduğunu gördük. Özellikle Yunanistan tarafından Yunan sahil güvenliğinden bir katılımcı vardı. Onun sunumunda detaylı olarak bilgileri alma imkanımız oldu. Taraflar belli periyotlarla bir araya gelebiliyorlar. Komutanlar düzeyinde bir araya geliyor. Görüş alışverişi yapıyorlar ve nasıl daha fazla önlem alabiliriz diye bir değerlendirmede bulunuyorlar. Bununla ilgili hatta yazışma örnekleri formatlarına dair görme imkanımız oldu. Tabii onun dışında vizesiz seyahat yine Yunanistan tarafında önemsenen bir konu, Türkiye vizesiz seyahat. Bunun gündemde yer aldığını ve değerlendiricilerin de üzerinde durduğunu gördük. Türkiye'ye bu anlamda vize serbestliğini aslında destekliyorlar. Tabii bunun içten içe hani nedenleri yani Yunanistan'daki ekonomik krizde göz önünde tutulursa tartışılabilir. Fakat böyle bir olumlu hava vardı. Ama mesela Türkiye'nin daha fazla sorumluluk alıp yapması gerekenler üzerine vurguya yönelik yorumlar da oldu. Mesela bazı konuşmacılar Türkiye aslında daha fazla şey yapması gerekiyor. Yani kendisinden gelen aslında mültecilerin üzerinden o akışı durduracak daha fazla önlem alması gerekiyor diye biraz daha sorumluluğu yükleyen açıklamalar da olabildiğini gördük. Ama genel hava ve varılan sonuç iki tarafın işbirliği içerisinde bu hani tırnak içerisinde hani insani meselelerden hatta bahsederken bunu kullanmak yerinde değil aslında ama yükü sonuçta bir maliyeti var sosyal açıdan, ekonomik açıdan olabildiğince hafifletme yönünde bir işbirliği ihtiyacı vurgusu vardı ve bu yönde hakikaten bir hani iyi niyetin olduğunu da gördük.
Evet, teşekkür ederim Sayın Süleyman Sezgin Mercan.
Evet.
Katkılarınız ve verdiğiniz bilgiler için.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Aslında önemli bir çizginin, önemli bir noktanın altını çizdiğini söylemek gerekiyor. Türkiye'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini evet. söylüyor komşu ülkemiz. Kaldığımız yerden devam edelim.
Devam edelim çünkü bunu burada bir şeyi de ben de vurgulama ihtiyacını duyuyorum tekrar. Bugün birçok ülkenin altında imzası bulunan Türkiye'nin de Yunanistan'ın da Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi yani mültecilerin statüsünün korunması hakkındaki sözleşme 1967 yılında New York'ta yapılan bir protokolle revize edilmişse de özü aynıdır. Mülteci tanımı orada verilmiştir ve orada girişte zaten hemen gözümüze çarpan ilk önemli husus ilticanın bir uluslararası uluslararası temel evrensel bir hak olduğu, temel insan haklarından biri olduğu altı çizilerek verilmiştir. Dolayısıyla herkesin iltica etme hakkı vardır ama hangi herkesin zulüm gören dili, dini, ırkı, tabiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü nedeniyle zulüm gören ve bu zulümü kanıtlayarak kendi ülkesinin devletinin koruması altında olamayan, olmak istemeyen herkesin iltica etme hakkı vardır. Bu temel insan hakkıdır. Bir, ikincisi istediği ülkede iltica etme hakkı vardır. Üçüncüsü bunun bir dolaylı çıkarımı bir yere gitmek isteyeni zorla tutamazsınız. Bazı ülkeler kendi vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını engellemeye çalışmışlardır. Sovyetler Birliği döneminde bu sistem içerisinde öyleydi vesaire. Dışarı çıkmakta bir ülke kendi vatandaşları üzerinde tasarruf kullanabilir. Hoş değil ama yapabilir. Fakat siz üzerinizden gelerek bir başka ülkeden gelerek topraklarınızdan geçip başka bir yere ulaşmaya çalışan insanlara zorla engel olamazsınız, geri de döndüremezsiniz. Uluslararası temel koruma şartlarından bir tanesi ihtiyacı olan, zulüm gören, hayati tehlike altında olan bir insan iltica başvurusunda bulunsun bulunmasın. Uluslararası korumaya muhtaç olan bir insan zorla geri gönderilmez. Zorla geri göndermeme temel ilkedir. Dolayısıyla
aslında biraz sonra konuşacağımız mutabakatla
evet oraya bağladım ben çünkü zamanımız da azalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin daha fazla mücadele etmesi bununla demek daha fazla insanı zorla içeride tutmaya çalışması demek. Böyle bir hakkı yok kimsenin. Bunu istemeye de hakkı yok. Bunu yapmaya da hakkı yok. Yapılması gereken şey zor durumda olan, biz çok iyi biliyoruz Suriyelilerin elbette ülkelerinde çok büyük ya ağır yıkıcı bir savaş var ama bazılarının yoksulluk nedeniyle kaçtığı o da bir gerçek ama fark etmez. Şiddetin türlü formları var, zulmün türlü formları var. Demek ki 1951 Sözleşmesi bugünkü ihtiyaçları 21. yüzyılın gereksinimlerini karşılayamıyor. Gözden geçirip yeni bir anlaşma yapamıyorsak ona yeni yorumlar katabiliriz. Avrupa Birliği'nin yaptığı anlaşmayı, sözleşmeyi dar yorumlamaktır. Dar yorumlamak mülteci haklarını törpülemektedir. Gerçek olan mülteci talepleriyle diğer mülteci yani mülteciymiş gibi davranan ve daha çok yoksulluktan kaçan, o şiddet formundan kaçan insanları ayırmak bir insan hakları hatasıdır. Biz olaya insan hakları açısından yaklaşanlar, mültecilerin perspektifinden bakanlar bunu gördükçe üzülüyor ve insanlık adına inciniyoruz.
Şunu dolayısıyla söylemek mümkün mü Sayın Çelebi? Sözünüzü kesiyorum. Yapılan mutabakat uluslararası hukuka aykırıdır. İnsan haklarının bir anlamda ihlalidir denebilir
Teknik
mi?
Teknik olarak olmayabilir ama özü olarak öyledir. Evet, çünkü Avrupa Birliği 1980'lerin ortalarından beri ısrarla gelen mülteci sayısını azaltmak, ekonomik göçmenlerinde beyin göçü şeklinde düzenlemek, yönetmek, kendi menfaatine değerlendirmek istiyor. Bunu yapabilir her ülke ama bunu yaparken diğerlerini mağdur etmemek zorundasınız. Ve görüyoruz ki 2000'li yıllardan bu yana ortak bir güvenlik politikası çatısı altında ortak bir, yani bir de şey bağlanıyor. Göç, iltica ve vize politikaları güvenlik meselesine bağlanıyor. Habire caydırıcı olmak adına daha ağır önlemler alınıyor ve uluslararası iltica rejimi 1950'li yıllarda kurulan, evet eksikleri vardır ama yine de bir temeldir. Onun getirmediği bir geri gönderme, geri kabul mekanizması geliştiriyor kendi adına bölgesel olarak ve bunu evrensel olan, küresel olan rejime adapte etmekte yani ısrar ediyor. Aslında bu sözleşmede olan bir şey değil. Yani doğrusu bu şekilde uygulamak değil. Dolayısıyla evet, mutabakata baktığımız zaman düzensiz göçle Türkiye'den transit olarak Türkiye'den geçip Avrupa Birliği sınırları içerisine yasal olmayan yollardan giriş yapanların veya yasal evrakla girip Avrupa Birliği'nde bu evrakların süresi bittiği zaman yasa dışı duruma düşen kişilerin geri gönderilmesi söz konusu. Avrupa Birliği ile Türkiye çok uzun zamandır geri kabul anlaşması üzerine müzakere ediyorlardı. Ama Türkiye'nin tezi Avrupa Birliği'ne üye olmadan geri kabulü coğrafi kısıtlamayı kaldırmamak, geri kabulü imzalamaktı. Sonuçta bu yapılmadı. Avrupa Birliği ile Türkiye geri kabul anlaşmasını imzaladı ve bu sene Haziran ayında da yürürlüğe giriyor, uygulamaya geçiyor. Ama Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını Türkiye 2002 yılında imzaladı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugün gelinen noktada Türkiye'den geçtiği tespit edilen, yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen kaçak göçmenlerin, düzensiz göçmenlerin veya iltica talebinde bulunmuş ama reddedilmiş Avrupa Birliği içerisinde kişilerin, ki Avrupa sistemine göre sadece bir ülkede bu talepte bulunabiliyorsunuz. Orada reddedildiyse gidip başka bir AB ülkesinde bunu yapamıyorsunuz Dublin anlaşmaları gereği. Geri gönderilmesinden başka yol bırakmıyor Avrupa Birliği ve onlar, daha doğrusu yine bütün bu süreçte yaptığı gibi 2009 Lizbon'dan sonra da daha da önümüze koyduğu gibi bunu yapmaya hakkım da var diyor. Yani göçmenleri ben düzensiz geldikleri sürece geri gönderebilirim diyor ve bunu uluslararası kamuoyunun kabul etmesini bekliyor. Birleşmiş Milletler gibi
başvurularını
alıp çok çabuk hayır diyebilir ya da başvurularını hiç almaz çünkü sen buraya kaçak yollardan girdin, burada bulunmaya hakkın yok diyebilir. Bu gerçekten mülteci olabilecek kişiyi de görmezden gelmek demektir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere çeşitli uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleri de bunlara dahil, yani hem hükümetler arası konuşulanlar, insani açıdan yaklaşanlar, işte bu noktada İltica başvuru süreçlerinin yıpratıldığını, gerçekten mülteci statüsü alabilecek kişilerin de geri gönderildiğini, ayrıca ikincil koruma ya da şartlı koruma ya da insani koruma gibi bir mekanizma da var. Ülkesinde döndüğünde hayati tehlike içine gireceğini bildiğiniz ama mülteci statüsü de veremediğiniz insanları ülkedeki durum düzelene kadar bir yerde hayatta tutmak zorundasınız. Öldürecek, buharlaştıracak halimiz yok bu insanları.
Bu bir insanlık sorumluluğu.
Bu bir insanlık sorumluluğu. O yüzden de bunların da geri gönderilmesi açıkçası mevcut iltica rejimi kör topal yürüse bile yine de getirilerini, artılarını yok ediyor bu rejimin diye itirazlar var. Ve bu konuda Milletler, Avrupa Birliği iyi bir sınav veremedi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden gelen itirazlarda belirttiğiniz noktalarda
evet,
mı?
Evet, burada yani Avrupa Birliği sınırları içerisine düzensiz göçmen olarak giren, ekonomik nedenlerle gittiği kabul edilen, göç onun için onlara oralarda bir yerlerde ekonomik göçmen bunlar deniyor falan. İnsanların aslında Suriye'den, Irak'tan ve benzeri yerlerden geldiği biline bilene geri gönderilmesi ayrı bir sıkıntı. Çünkü orada şöyle bir şey var. Bireysel olarak başvurular alınmış, hızla incelenmiş, reddedilmiş olabilir. Ya da siz hakikaten belgesiz geldiniz, yasa dışı yollardan girdiniz. Burada biz sizi geri gönderme hakkında sahibiz deyip göndermiş olabilirler. Kitlesel geri gönderme, non-refoulement ya da zorla geri gönderme ilkesi çerçevesinde yapılmaması gereken bir harekettir. Birleşmiş Milletler'in, Uluslararası Göç Örgütü'nün, Af Örgütü'nün bu konularda itirazları var. İkincisi, bizim de altını çizdiğimiz bir husus, bu insanları zorla buralarda tutamazsınız. Eğer ülkesine de geri dönmeyecekse, yani düzensiz göç üzerine yapılmış bir sürü çalışmada altı çizildiği gibi, biz de gördük pazartesi günü birçok kişi geldi Yunan adalarından, Yunanistan'dan Dikili'ye 3 grup halinde, sabah 9, öğle öncesi 11.20 ve öğleden sonra 13.20. Dün ara verildi, bugün yeni gelişler var. Gelenlerin birçoğu Pakistanlı, Sri Lankalı, Bangladeşli genç bekar erkeklerdi. Bu ne demektir? Bunlar ülkelerinde kendi yaşam düzeylerini yükseltme umudunu bulamayan, ekonomik nedenlerle de olsa, bu da bir şiddettir. Başka bir ülkede vize de alamadığı için, Avrupa vize de vermiyorsa onlara, yasal yollardan gidemediği için, göçmen kaçakçılarına para ödeme pahasına, canlarını tehlikeye atma pahasına başka bir ülkede, başka bir bölgede hayatını yeniden kurmak isteyen insanlar. Bu sorun üzerine düşünmeliyiz. Niçin binlerce, on binlerce, milyonlarca insan canı pahasına yollara düşüyor, hayatını yeni bir yerde kurmak istiyor. Sebebe inmek zorundayız. Bunları geri püskürtmek, Avrupa Kalesi'nin içerisinde sokmamaya çalışmak, dışarıda bizimki gibi neredeyse tırnak içerisinde kullanacağım ama tampon ülkeler, bölgeler oluşturarak orada tutmaya çalışmak bir insanlık suçuna ortak olmak demektir. Ben açıkça bunu iddia ediyorum.
Bu yükü bir ülkenin üstüne yıkmak ne kadar birkaç adil ülkenin olabilir üzeri.
Şimdi ya da birkaç Türkiye ülkenin. Şu anda Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerle, Pakistan gibi ülkelerle büyük ölçüde uluslararası camianın yapması gereken uluslararası koruma şartını karşılamaya çalışıyor ve bunu aslında uluslararası toplumun paylaşması gerekiyor. Evet. Onların adına yapıyoruz. Bu yükün paylaşılması gerekiyor. Avrupa Birliği 2009 Lizbon Sözleşmesi ile dayanışma ilkesi getirdi. Dayanışma ilkesi çerçevesinde gelen mültecilerin kendi aralarında paylaşılmasını istedi. Fakat o kadar yavaş gidiyor ki bu kimsenin işine yaramıyor. Üçüncüsü, mülteciler geri gideceklerse ve göçmenler bir şekilde daha müreffeh ülkelere başka yollar bulacaklardır. Ve bu yeni rotalar şu anda oluşmaya başladı. Kuzey Avrupa'ya ve başka yerlere kaymaya başladı. Daha pahalı, daha güvenliksiz ve daha riskli yollarda yeniden göçmen kaçakçılarıyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki pek kolay kolay geri de gönderilseler geri
evet, daha zorlu yollardan
vazgeçmiyorlar. Bir dördüncü husus, bugünlerde Türkiye'ye gelen bu gruplar Yunanistan'la vardığımız anlaşma çerçevesinde, mutabakat çerçevesinde yaptığımız geri alımlardır. Asıl geri kabul Haziran ayında başlayacaktır ve Suriyelilerin sayısı o zaman artmaya başlayacaktır. Suriyelilerden ilk gelen gruplar içerisinden çıkanlar kamplara yerleştirilmektedir. Diğerleri, Pakistan'da örneğin bizim geri kabul anlaşmamız var. Kırklareli'deki kamptalar oraya gönderildiler ilk gün. Oradan da sınır dışı etme, geri gönderme işlemleri başlatılacaktır. Bundan sonra gelenler içinde yine geri gönderme anlaşmalarımız, geri kabul anlaşmalarımız olan yerlere düzensiz göçmen olarak gelenler geri gönderilecektir. Ama şöyle bir istisna olabilir. Burada iltica talebinde bulunabilirler BMMYK'ye. Burada Avrupa'da iltica talebinde bulunup reddedildiyse bir üst mahkemeye başvurularını yapabilirler. Fakat her halükarda bütün bu konuştuklarımız sorunun özüne inmiyor. Sorunu çözmüyor. Biz halen kalkınmayla, ki Avrupa Birliği'nin bu konuda çok zirvelerde aldığı kararlar ve çalışma programları vardır. Ona rağmen kalkınmayla, yoksullukla ilintisini göçün kurmakta zorlanıyoruz. İlticanın da artık bunlarla bağını, iltica mekanizmalarının bunlarla bağının olduğunu biliyoruz. Bunu kurmakta zorlanıyoruz. Savaşları, kan akışını, ekonomik zulmü, yoksulluğu, hastalıklarla mücadeleyi, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili sıkıntıları kaynak ülkelerde çözmediğimiz sürece biz daha çok kişiden korkarım denizlerde, karada ölüm haberini almaya devam edeceğiz. Mültecilerin temel insan hakları maalesef bugünlerde görmezden geliniyor.
Teşekkür ediyorum Sayın Özden Çelebi.
Ben de teşekkür ederim.
Süremiz de doldu. Bir hafta sonra aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunda buluşmak üzere. Esenlik dileklerimizle ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.